Temel Bey, Christchurch'teki camilere yapılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının 3. yıl dönümünde saldırganın Yeni Zelanda'da kiraladığı evden saldırının gerçekleştiği camilere giden yolu barış yürüyüşü adını verdiğiniz bir yürüyüşle açtınız. 15 Mart 2019'da gerçekleştirilen saldırıda siz de 9 kurşunla yaralanmıştınız. Daha önceki görüşmemizde saldırganın saldırı günü izlediği nefret rotasını izleyerek barış yolu haline getireceğinizi söylemiştiniz. 360 kilometrelik yolu tamamladınız. 15 gün yürüdünüz. Bacaklarınızda 4-5 kurşun yarasıyla yürüyüşünüzü sağlığınız bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii ki bu süre uzun bir süre. 360 kilometreyi 15 gün içerisinde tamamlamak, ayaklarımdan 5 kurşun yemiş birisi olarak tabii ki bu kolay bir yürüyüş olmadı benim için. Tabii ki hava şartları, yol şartları tabii ki fiziksel olarak zorlanmamda çok büyük etki yarattı. Özellikle yolun uzunluğu dizlerimde ve kalçalarımda ister istemez tabii ki uzun süreli yürüyüşten sonra büyük ağrılara sebep oldu. Ama Allah'ın izniyle sonuçta da bir şekilde 360 kilometreyi tamamlayabildim.
Bir ara hastaneye de yattınız diye biliyorum, öyle mi?
Evet, bazı hava olayları sebebiyle vücudum tabii ki yıprandı. Yürüyüşün 6. gününde gayet sıcak bir gündü. 28 dereceye varan bir hava sıcaklığı vardı ki bu asfaltta tabii ki sıcaklığı daha çok hissediyorsunuz. Bütün gün o sıcaklıkla birlikte yürüyünce tabii ki vücut yoruluyor ve su kaybına uğruyor. Fark etmedim tabii ki. Çok su içtiğimi zannediyordum ama demek ki yani gerçekten su kaybı yaşamışım. Yani doktorların söylediğine göre. 7. günde de hava şartları tamamen 6. günün hava şartlarının tamamen tersiydi. Yağmurlu ve soğuk bir gün olarak geçti benim için. 30 kilometre yol planladığımız için o gün tamamen daha yorucu ve daha zor geçti. Çünkü soğuk ve ıslak hava ortamıyla uğraşmak zorunda kaldım. Yani mesafenin dışında bir de havanın çok nemli ve yağmurlu olması ile ilgili uğraştım. Yol üstünde tabii ki birçok kamyonda sağ olsun daha çok ıslanmama sebep oldu. 8. günde de maalesef uyanmak çok zor oldu benim için. Kahvaltıyı yaptıktan sonra o günü tamamlayamayacağımı, yürüyemeye biraz daha zor olacağını düşündüğüm yolda bana yardım eden, bütün ihtiyaçlarımı karşılayan kız arkadaşıma söyledim. Yani artık bugünü tamamlayamam dedim. Zaman içerisinde de ateşim yükselince kız arkadaşım çok endişelendi. Doktordan randevu aldı. Doktora gittiğimizde de zaten ateşim 40 dereceye varmıştı. Hemen doktor bize hastaneye sevk etti. Acilde de tabii alınan kan testleri olsun, CPR testleri olsun. Sonucunda da kanımda enfeksiyona rastlandı. Hemen antibiyotik tedavisi uygulandı. Serum bağladılar ve birçok da tabii ki ağrı kesiciler takviyesiyle birlikte. O geceyi biraz sancılı geçirdim. Ama ertesi güne tabii ki bütün ateşim düştü. Biraz daha ağrılarım azaldı. Benim için zor bir gün oldu 8. gün. 9. ve 10. günlerde de hastanede kalıp dinlenmek zorunda kaldım mecburiyetten ötürü. Ve planladığımız zamanın çok arkasına düştük.
Yürüyüşe devam ettiniz ama öyle mi ardından?
Yok, edemedim çünkü zaman kaybı, mesafe kaybı, aynı zamanda da ayaklarımda o 7 günlük yürüyüşün sonunda çok kötü su toplamaları ve bir tanesi de tabii ki biraz daha böyle iltihaplıydı. Yani yürümem çok zorlaşmıştı ve yürümeyi doktora tavsiye etmemişti zaten. Çok üzüldüm tabii ki ama bırakmak istemedim. Yarı yolda da bırakmak istemediğim için ne yapabilirim diye düşündükten sonra da o hastanenin ilk gününde verdiğim bir karardı. Yürümeyi bisiklete çevirdim. Sonuç itibariyle bir şekilde fiziksel bir çaba harcayarak bu yolu kat edeceğim için bisiklet sürmek daha çok mantıklı geldi. Yürüyüşü bırakmaktansa, bitirmektense bisikletle bu yolu katletmek daha mantıklı geldi ve hastaneden taburcu olduktan sonra Timaru kentinde hemen bir bisiklet satın aldım ve yürüyüşü en son bıraktığım yerden bisikletle devam ettim. Aradaki mesafeyi ve zamanı bisikletle kapattım. Rolleston şehrine kadar yolculuğumu bisikletle devam ettim 3 gün boyunca. Günlük 60-65 kilometre bisiklet sürüşü yaparak. 13 Mart'ta Rolleston şehrine vardım öğleden sonra saat 5 gibi. Eve geldim artık çünkü evim çok uzakta olmadığı için yani bir yarım saat araba sürüşüyle uzaklıkta olduğu için son 2 günü de dinlenme ve iyileşme süreci olarak geçirdim. Çünkü ayaklarımdaki su toplamaları gayet beni rahatsız ediyordu yani yürüyebilmek için ama bu 2,5 günlük süre bana dinlenmem ve yaralarımın iyileşmesi için yeterli bir süre gibi geldi ve 15 Mart'ta da Rolleston şehrinden El Nur Camisi'ne kadar yürüyüşümü tamamladım.
Yolda insanlarla çektirdiğiniz resimler vardı epey bir miktar. Nelerle karşılaştınız, nasıl tepkiler aldınız yürüyüş boyunca?
Yeni Zelanda'da iyi insanların dışarıda olduğunu fark ettim. Çünkü ilk 3 gün benim için böyle biraz daha insanlara güven olarak biraz daha böyle uzak durmam.
Biraz çekinerek yürüdüm demek istiyorsunuz.
Ha, biraz daha çekinerek yürüdüm. Çünkü hani acaba bir tepki gelebilir mi? Irkçı bir saldırı olabilir mi? Irkçı sözlü bir saldırı olabilir mi? Fiziksel bir saldırı olabilir mi? Endişesi taşıyordum. Ama tabii gelen insanların sıcakkanlı olması, dostça, iyiliksever yaklaşmaları, desteklemeleri benim bu endişelerimi her gün azaltmaya başladı. Üçüncü günün sonunda da artık daha güvenli olduğumu hissetmeye başladım. Ve yolculuğun üçüncü günden sonra o endişeden kurtularak daha refah içerisinde geçti. Düşünce olarak korkularımdan uzaklaşmış oldum.
Biraz anlatır mısınız böyle karşılaştığınız insanlar mesela size yaklaşınca ne konuşuyordunuz?
Yani çok uzun süreli konuşmuyorduk çünkü yürümeme engellememek için bana saygı gösteriyorlardı. Ve hani bir an önce çok kısa konuşmalar yapıyorlardı. Ne kadar desteklediklerini, benimle ne kadar gurur duyduklarını, onlara ilham kaynağı olduğumu belirtiyorlardı. Yani yaptığımın Yeni Zelanda'yı için, Yeni Zelandalılar için ne kadar değerli olduğunu anlatıyorlardı. Barış yürüyüşünün 3 sene sonra bir terör mağduru olarak bunu yapmamın benim nasıl ne kadar güçlü bir insan ve karakter olduğumu bana söylüyorlardı ve tabii ki bu güzel şeyleri duymak çok onur verici oluyordu benim için. Yani yol üstte tabii insanlar ellerinden geldiğince ikramlarda bulunmaya çalışıyorlardı. Mesela yaşlı bir adam bana yol üstünde hemen marketten soğuk bir Powerade almış. Yani kendim biraz serinlemem için. Ondan sonra bisküvi getirmiş, keş getirmiş yiyip enerji toplamam için. Yani çok böyle sevindiriciydi benim için. Çünkü bu Yeni Zelanda'da biliyorsunuz Maoriler ilk gelen İngilizlerle savaş halinde olduklarını bu yaşlı adamın bulunduğu kabile daha barışçıl süreç geçirdikleri için benim yapmış olduğum bu barış yürüyüşünü daha çok destekliyor, daha içten bir şekilde desteklemişti. Mesela 16 yaşında bir genç arkadaş boyacılık yapıyormuş. Ben de aynı meslekten olduğum için böyle çok güzel bir şekilde geldi, konuştu. Yaşından daha olgun bir şekilde. Yani görürsünüz ki zannedersiniz ki hiç 16 yaşında değilmiş gibi. Yani çok güzel, pozitif konuştu. Ben de kendisine bu yürüyüşümün kendisi için geleceğimiz çocuklarına, gençlerine hediye ettiğini anlattım. Onun da çok hoşuna gitti. Mesela küçük bir köyden geçerken bir grup insan alkışlayabilirler. Sıcak çikolata benim için satın aldılar o karavan kafeteryalardan. 90 yaşında bir kadın benimle yaş günü pastasını paylaştı. Yemek yediğimiz oturduğumuz kafeteryada mesela bizden yemek parası almadılar. Çünkü yapmış olduğum yürüyüşü duyanlar, bilenler, anlayanlar mesela öyle hemen bizi fark ediyorlardı. Hemen bizi tanıyorlardı. Gece konakladığımız birkaç yerde mesela bizden ücret almadılar. Böyle çok güzel destekler gördük. Çok güzel insanlar tanıdık. Mesela bir tane uzun iri yarı bir Yeni Zelandalı kişi inanılmaz derecede duygusaldı ve Daha önce senin yaşadıklarını anlamıyordum. Ta ki hikayeni okuyuncaya kadar ve seni burada görünceye kadar ve hikayeni takip edinceye kadar yaşadığın zorlukların hiçbirine farkında değildim diyerek mesela büyük bir kucaklaşma, yani elimi çok böyle samimi bir şekilde sıkması yani beni çok duygulandırmıştı. Yani böyle çok güzel insanların olduğunu gördüm bu 360 kilometrelik seyahatim süresince.
Yeni Zelanda basını da epey yer verdi değil mi?
Yeni Zelanda basını çok ilgilendiği gibi dünya basını da çok ilgilendi bu yürüyüşümle ilgili. Yani benim umut ettiğimden, tahmin ettiğimden daha fazla bir şekilde ses getirdi bu yürüyüş.
Evet, biraz da yürüyüş sonrasını anlatsanız. El Nur Camisi, sizin de bulunduğunuz saldırıya uğrayan camiden sonra neler oldu? Oraya gittikten sonra?
Saldırıdan yani sonra tabii ki 3 sene geçtikten sonraki tekrar 3. yıl dönümünde size ben son birkaç yüz metresinden bir başlayarak anlatayım sonrasını. Camiye yaklaştıkça, mesafe kısaldıkça benim heyecan seviyem çok yükseldi tabii ki haliyle. İster istemez biraz duraklamak zorunda kaldım çünkü...
Pardon, bir araya girmek istiyorum. Bu
evet.
Son 3 senede hiç camiye gitmemiştiniz öyle mi? İlk defa mı gidiyordunuz?
Yok, camiye gittim. Hatta vurulduktan birkaç ay sonra ilk kez gitmiştim camiye. O tabii ki benim için çok zor bir süreçti. Tekrar o camiye gittiğimde aynı olayları yaşadım. Yani benim için ilk cami vurulduktan sonraki gittiğim ilk cami ziyareti benim için çok zor geçmişti ama 3 yıl içerisinde hiçbir zaman vurulduğum noktada namaz kılmadım ya da oturmadım. Her zaman da sürekli yer değiştirdim. Tabii pandemi nedeniyle de uzun bir sürede gitmemiştim. Bu son kalan birkaç yüz metre yani inanılmaz derecede hissiyatlara sebep oldu bana. Yani
duygulandınız.
Heyecanlarımı bastıramadım. Yani biraz duraklamak zorunda kaldım. Derin derin nefes almak zorunda kaldım. Çünkü kolay değil tabii ki yani tekrar o anları görmek zihnimde canlandı. Tekrar o anları yaşamaya başladım bir an içerisinde hızlı bir şekilde. Sonra arkadaşlarımın ve beni destekleyen insanların sayesinde tekrar o kalan mesafeyi tamamladım. İnanılmaz bir duyguydu tabii ki benim için bu mesafeyi tamamlamak. Tabii medyanın da çok büyük bir ilgisi vardı o anı kaydetmek için. Kısa sürede küçük bir konuşma yaptıktan sonra içeriye girdim. Ezan okundu, öğlen namazını zaten biliyorsunuz. Tabii ki içeriye girdiğimizde 1.39'da burada Yeni Zelanda genelinde saygı için ezan okundu radyolardan. Biz de saygı duruşumuzu yaptık. Tam 1.40'da da benim de bir konuşmam oldu. Çünkü saat 1.40'da ben de vurulmuştum yani. O zamanı hiç unutmuyorum. İçeriye girdiğimde de 3 sene sonra ilk defa aynı noktada namazımı kıldım. Yani vurulduğum, namaz kıldığım yerde, yani ilk vurulduğum yerde 3 sene sonra o endişemi yenerek vurulduğum yerde namaz kıldım 3 yıl sonra. Bu da beni mental olarak benim için çok büyük bir başarı. Çünkü 3 yıldır bunun fiziksel etkilerinin yanında aynı zamanda da mental anlamda da sıkıntısını yaşıyordum. Sonunda o korkuyu yenebildim yani. Çünkü 3 yıl içerisinde gitmiş olduğum zamanlarda sürekli olarak aynı yerde namaz kılmıyordum. Her zaman değişik yani noktaları değiştiriyordum.
Evet, bu geçtiğimiz günlerde nasıl tepkiler aldınız? Şimdi bitti ve birkaç gün oldu biteli yürüyüşünüz. Etkileri nasıl bu yürüyüşünüzün?
Tabii ki çok büyük etkileri aldım yani. Dünya basını da çok büyük gösterdi. İnsanlar sürekli olarak tepki mesajları, pozitif anlamda destek mesajları gönderdiler. Hatta yürüyüş zamanı içerisinde Sayın Başbakan Jacinda Ardern de aradı ve onunla da görüşmüştüm. Yani onun desteği de oldu o son 15 Mart'ta birkaç kilometre kala El Nur Camisi'ni. O da aramıştı. Yani Yeni Zelanda'dan, ailemden, arkadaşlarımdan, herkesten çok büyük destek gördüm bu 15 Mart'tan sonraki süre içerisinde. Sürekli olarak yatıyorum, dinleniyorum. Bugün hatta Wayne Ebon isimli kum üzerine şekiller çizen bir designer'ın aktivitesine katıldım bugün ve ona yardımcı oldum. O da barışı destekleyen, barışla ilgili güzel dizaynlar yapan ve bunu plajda kum üzerine aktaran bir sanatçı beni davet etti bugünkü etkinliğine. Ona katıldım. İnanılmaz şekilde rahatlatıcı ve ferahlatıcı bir etkinlik oldu benim için. İnanılmaz derecede huzurluyum şu anda.
Temel Bey çok teşekkür ederim.
Sağ olun, teşekkürler İsmail Bey. İyi çalışmalar.